Ayrım 14.
Serbest fırka olayı, yeni parti ve İsa Bey. Köyde bir siyasi tören. Partiler karşı karşıya alt başlıklı bölümlerle sürer. 236. sayfada Serbest Fırka'nın lağvı haberini okuyoruz. Serbest Fırka'nın kapısındaki levha indirildiğinde, düğün sonlarında olduğu gibi öteden beriden getirilmiş iskemleler yerli yerine gönderildi. Ameliyattan sağ salim dönen eski parti reisi törenle karşılandı. Kayıt defteri yeniden açıldı. Müftü evinden çıkarak bir ara sahiden hastalanmıştı. Sayfa 232. Muvakki taniyi açtı ve İsa Bey ölür. Ondan kalan muayenehane Doktor Sabri'ye kiralanır. Tek parti egemenliğinde yaşayan bir kasabada bir muhalefet partisinin kuruluşunu, bunun kasaba yaşamına etkilerini nasıl anlatıyor Reşat Nuri? Serbest fırka olayını yalnızca bir kasabanın sınırları içinde ele alarak. Bu çok önemli. Kavak yerleri serbest fırkayı anlattığı halde, daha doğrusu serbest fırkayı da anlattığı halde. Ahmet Ağoğlu'nun serbest fırka hatıralarından yararlanmayan tek roman belki de Ne Mi Demek Bu? Serbest fırka karşısında iki romancı, Kemal Tahir ve Tarık Buğra. Başlıklı eleştirimde, bakınız eleştiri günlüğü 1. 1986 sayfa 31-44. Kemal Tahir'in Yol Ayırımı adlı romanında Ağoğlu'nun anılarını neredeyse talan ettiğini, Tarık Buğra'nın da Yağmur Beklerken de kasaba gerçekliğini aşan, Türkiye'nin genel sorunlarını ilgilendiren durumlarda Ağoğlu'ndan alıntı yaptığını belirterek, Ahmet Ağoğlu'nun serbest fırka hatıralarına başvurmadan serbest fırka konusunda roman yazma galiba olanaksız demiştim. Reşat Nuri serbest fırka olayını kasaba sınırları içinde ele alarak olanaksızı olanaklı kılıyor. Gazi'nin Ankara'da serbest fırka diye bir ikinci fırka kurmak üzere olduğu hakkındaki ağız haberleri evvela ciddiye alınmamıştı diye başlıyor. Serbest fırka alt başlıklı bölüm, kaymakam, büyükler ne düşünüyorlarsa en münasibini yaparlar diyor. Parti reisi inanmıyor bile. Öyle şey olmaz, mukaddes birliğimizi bozmak isteyenlerin balonudur. Bu konuşmalardan bir gün sonra müftü elinde bir kamyon yolcusunun vilayetten getirdiği bir gazeteyi sallayarak büyük bir telaş içinde Sabri'nin odasına düşer. Geliyor, yandık doktor bey, yandık. Partinin kurulduğunu, serbest fırka 12 Ağustos 1930'da kurulmuştur. Bildiren resmi tebliğ ile Yalova kaplıcalarında geçen ilk müzakereler. Yeni parti kurulmuş, mebusların ileri gelenleri birer ikişer partiden ayrılmaya başlamışlardı. Müftü korku içindedir. Gazi bu adamları futbol topu oynatmak için ayırmıyor ya, maksat bizleri sınamak, bakalım kimler kafa kaldıracak gibilerde. Kabak patlar yine müftünün başına. Ben bir kere daha İstiklal Mahkemesi'ne gidemem. Sayfa 220. Sabri müftüyü yatıştırmak için şaka yollu, sen hasta olup evine çekilir yatarsın. Ben sana hasta raporu veririm diyor. Müftü uçuyor sevinçten. Ver elini öpeyim ve evinden ancak serbest fırka lav edildikten 17 Aralık 1930 sonra çıkıyor. Kasabadaki ilk değişiklik okunan gazetelerde olur. Karagöz ve Köroğlu'nun yerini İstanbul ve Ankara gazeteleri sayfa 221 alır. Halk şimdilik ihtiyatlıydı. Parti reisi artık memleket hakkında hayırlı olur inşallah demektedir. Yalnız etrafındakilere karşı hali tavrı değişmiş, birdenbire çok sevimli, canlı ve konuşkan bir adam olmuştu. Belediye gazinosunun bahçesinde çevresine topladıklarına boyuna çay, kahve, şerbet ikram ediyor, vergiyi azaltmak ve geçimi ucuzlatmak için hazırlanmakta olan kanunlardan söz ediyor. Vilayette durum değişiktir, saflar çoktan düzülmüş ve ilk çarpışmalar başlamıştı. Oysa kasabada bir araştırma dönemi yaşanmaktadır. Halk hangi yanın haklı olduğunu kestirmeye çalışıyor. Ama eski bir ittihat ve terakkici olan Doktor İsa Bey'in oturduğu yerde yaptığı gürültü, akşama kadar hükümeti ve partiyi çekiştirmesi, kasabada da ortalığı karıştırmıştır. Eczanenin bahçesi artık bir muhalefet ocağı gibidir. Serbest fırkadan ürken eczacı Hacı Müslüm Bey güç durumdadır. Kasaba gerçekliğini çok iyi bildiği için en büyük kaygısı müşterileridir. Şöyle der Sabriye: "Bu adamların inadını zat haliniz bilemezsiniz. Beni fena adam bellerlerse ilaçsızlıktan ölmeye razı olurlar, eczaneye gelmezler." Sayfa 224. Sonunda son Osmanlı Meclisi'nde birkaç ay mebusluk yapmış emekli bir hakim, vilayetin teşvikiyle kendi evinin alt katında serbest fırkayı kurdu. Sayfa 225. Serbest fırka büyük güçlüklerle açılmıştı. Kayıtlı müşteri Reşat Nuri üye ya da zamanın diliyle azâ demiyor. Hep o mizahçı anlatımını sürdürerek müşteri diyor. Daha doğrusu anlatıcı Sabriye dedirtiyor. Ama Reşat Nuri'nin ben öyküsel anlatımla yazılmış romanlarındaki anlatıcılarda Reşat Nuri gibi genellikle hep mizah duygusu olan kişilerdir. Pek azdı. Bununla beraber Halk Partisi reisi müftününküne benzer bir telaş gösteriyor. Partili arkadaşlarıyla kasabada ve köylerde dört dönüyordu. Sayfa 225. Parti reisinin anlatıcı Cumhuriyet Halk Fırkası diye belirtmek gereğini duymuyor. Parti reisi demek CHF'yi de içermektedir. Reşat Nuri tek partinin gücünü dolaylı olarak belirtiyor. Bir köyde okul açmak için düzenlediği törende biçimsel bir gerekçe ileri sürülerek serbest fırkacılara söz verilmez. Ama serbestçilerden biri küçük bir cemaate nutuk vermeye başlar. Onu susturmak için davullar, zurnalar harekete geçer. Serbestçi susmak zorunda kalır. Sabri anlatıyor. Haberler hiç neşeli değildi. Sabri'nin halk fırkasını tuttuğunu Masum Entrikalar başlıklı alt bölümden biliyoruz. Kasımpaşa'da nutuk vermeye giden genel sekretere çürük domates atıldığı, İzmir'de rıhtım boyunca Gazi'nin resminin yırtıldığı ve fes fes diye bağırıldığı haberleri vilayetten kasabaya ulaşmıştır. Eski bir asker olan parti reisi sokmam vallahi ayaklarını buraya, hem de öyle şiddet filan da yok. Çalgı ile nutukla kardeşçesine öpüşüp koklaşarak. Sayfa 231 demektedir. Ne var ki okul açma töreninde tek serbestçinin konuşturulmadığı köy, aradan bir hafta bile geçmeden hem de arkasındaki davul zurnalı alaylar indirmiş bütün dağ köyleriyle beraber serbestçi oluyor. Daha garibi, reisin baskın alayı nereden geçerse geçsin ateşin en çabuk orada tutuştuğu görülüyordu. Bizim kasabada da aynı hali olmuştu. İlk günlerde reisin İsa Bey sinek avcılığına çıktı diye alay ettiği serbest fırka şubesi birdenbire düğün evine dönüyor. Taşlığına ve kapısı önüne şerbetçi dükkanları gibi sıralanan masalarda adam kaydına yetişilemiyordu. İlk tereddüt geçtikten sonra müşteriler artık takım halinde akın etmeye başlamışlardı. Sayfa 231-232. Serbest fırka seferberliğini tamamlar ve korkunç bir kuvvet haline gelir. Aralarında birkaç idare heyeti azası da bulunmak üzere partililerden, CHF'lilerden bir kısmı sessiz sedasız öte tarafa geçivermişlerdi. Sayfa 233. Böbreğindeki taşlar parti reisini İstanbul'a ameliyat olmaya gitmek zorunda bırakmıştır. Kasaba politika fırtınasını kolay atlatıyor. Çünkü bütün kaza gayet kısa bir zaman içinde serbestçi, sayfa 234, olmuştur. Mukaddes milli birlik bu sefer öte tarafta tecelli ediyor ve ortada kavga edecek adam kalmıyordu. Bu rakiplerden biri gelmediği için seyirci için de tatsız bir şeydi, sayfa 234. Kaymakamın mahkeme reisinin kendilerini halka sevdirmiş kişiler oluşu, yerli küçük memurlarında, kendi yağıyla kavrulan ve halkçılardan da serbestçilerden de kiminin dayısı, kiminin süt kardeşi veya kayınbiraderi oluşu serbestçilerin talihidir. Reşat Nuri serbest fırkayı hep kasaba gerçekliği içinde ele alıyor. Ortada şikayet edilecek birçok şeyler bulunduğu muhakkaktı. Olmasa bu kadar insan böyle sokaklarda bağırıp çağırmazdı. Fakat hesabı kimden sormalı, nasıl sormalı? İşte bizim kasaba bunu bilmiyordu. Politikayı ufak belediye ve nihayet umumi meclis dedikoduları çerçevesinden çıkarmaya alışılmamıştı. Havadaki heyecanı büyük politikaya aksettirecek adamlar henüz yetişmemişti. Sayfa 235. Serbestçiler kavga edecek adam bulamayınca birbirleriyle dövüşmeye başladılar. Sayfa 236. Günün birinde yeni partinin lava haberi gelince ortalık birdenbire yatıştı. Serbest fırkanın kapısındaki levha indirildi. Düğün sonlarında olduğu gibi öteden beriden getirilmiş iskemleler yerli yerine gönderildi. Ameliyattan sağ salim dönen eski parti reisi törenle karşılandı. Kayıt defteri yeniden açıldı. Müftü evinden çıkarak muvakkitaneyi tekrar açtı. Olanlar doktor İsa Bey'e olur. Dövdüğü kahveci İsa Bey'i mahkemeye verir. Ardından İsa Bey yanlış ameliyatı sonucu ölen bir hasta içinde mahkemeye düşer. Muayenehaneden çıkar, buraya doktor Sabri yerleşir. Sabri Celile ile evlenir. Celile ile 10 seneye yakın bir zaman beraber yaşadık ve çok da iyi geçindik. Biçarenin öldüğü gün Tahir'in arabasıyla Karasekili çiftliğinde kızım Cemile'yi görmeye giderken bu 10 senenin ne kadar zamanını gerçekten bir arada geçirdiğimizi ve birbirimizle ne konuştuğumuzu zihninden aramaya çalıştım, bulamadım. Sayfa 245-246. Anadolu'ya giden yalnız Aydın'ın sıradan evliliği ve sonucu. Bilmem neyi beklemek için durmadan evler temizlendi. Pusulalar ve defterler üzerine hesaplar yapıldı. Kızım Cemile doğdu. Yeni mahallede arsa alındı. Uzun uğraşmalardan sonra oraya Amerikan evlerine benzer bir yeni ev yapıldı, döşendi. Eskisi tasfiye edildi. Sayfa 246. Kayınbabanın ölüşü, karısının hastalığı, doktor Sabri sorar kendi kendine. Celile'yi sevmedim mi? Cevabı önce sıradandır. Niçin sevmemek? Buna ne sebep var? Hangi vazifesinde kusur etti? Ama sonra gerçeği açıklar. Benim ilk defa loş bir odada karşıma çıkmış bir fotoğraf ve bir hasta yatağında gördüğümü sandığım çehreyi muhafaza etmediyse kabahat onun mudur? O çehre zaten evlendiğimiz geceden evvel yok olmuştu. Sayfa 247. Birinci bölüm Sabri'nin bu acı, bu yaralayıcı gerçeği itiraf etmesiyle biter. Kasaba gerçekliğinden Türkiye'nin bütününe yönelen eleştiriler. 1. Reşat Nuri 1938'de yazdığı Eski Hastalık adlı romanında Cumhuriyet'in en büyük salgınlarından baloya değinmişti. Silifke'deki bir düğünlü baloyu anlatırken belirli bir dönemin bir özelliğini de eleştirel bir betimlemeyle gözler önüne serer. Lüks masalarda tek boş iskemle kalmamış bulunmasına rağmen bazı belli başlı aile kadınlarının gelmemiş, daha doğrusu babaları, kocaları, kardeşleri tarafından getirilmemiş olmalarından şikayet edenler vardı. Bir iki masa ötemizde oturan şişman ve kırmızı yüzlü bir adam, yanından geçen belediye reisini elinden yakaladı, etraftan işitilecek bir sesle, "Ne iştir bu beyim? Bizi teşvik edenler hani neredeler? Bizimkiler helal de kendilerinin kimi haram?" dedi. Reşat Nuri, şişman ve kırmızı yüzlü adamın bir tek cümlesinde bütün bir dönemin halktan kopuk, yüzeysel yeniliklere karşı, batılılaşma özentisine karşı halkın tepkisini büyük bir ustalıkla gösteriyor. Kavak Yerlerinde de, sayfa 58-61, bir cumhuriyet balosu anlatılıyor. Reşat Nuri, civarda bir kazı yapmaya gelmiş birkaç madencinin de baloya davet edilmesi, hemen bir memurun, "Yahu benim bildiğime göre baloya karısıyla beraber gelinir. Bizimkileri kucağına bastırıp zıp zıp oyna. Nerede bu bolluk?" şikayetine yol açar. Baloyu yönetenler konuklara durumu anlatıyorlar. Onlar da efendice ayrılıyorlar. Şikayetçiler bu defa vay keretalar. Karılarımızla kızlarımızla besbedava keyif etmelerine göz yumsaydık. Yorgunluktan bahsedecekler miydi? Şuradan şuraya gidemezler. Misafirin gelmesi elindedir, gitmesi değil. Bu bize hakaret sayılır diye karşı çıkıyorlar. Ve birdenbire salonun bir tarafından korkunç bir bağırışmadır başlıyor. Ev sahipleri kalabalık fakat buna mukabil madenciler de taşla demirle dövüşmeye alışmış acar insanlardır. Kıyamet kopuyor. Kadınlar can kurtaran yok mu diye bağırıyorlar. Bu çığlıklar başka odalardaki kadınların ağzında yangın vara değişince dehşet büsbütün artıyor. İşte o zaman havada uçan şişeler, iskemleler arasında birbirini ezenler, koltuklar, kanepeler üzerinden balıklama atlayarak kapılara, pencerelere koşuşanlar, balo tuvaletleriyle kocalarının kucağında bayılan kadınlar, zelzelelerde olduğu gibi avaz avaz kunut duası okuyan yeldirmeli koca karılar. Gürültüyü duyan Doktor Sabri'nin Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan olduğunu biliyoruz. Karısına ilk sözü, "Korkarım mürteciler bastı baloyu" oluyor. Reşat Nuri'nin anlatıcıya söylettiği, "Korkarım mürteciler bastı baloyu" sözü bence çok önemli. Cumhuriyet'in ilk yıllarını neredeyse iki korku özetliyor. Müftünün devlet korkusu ile Cumhuriyet Halk Fırkası'nın mürteci korkusu. 1990'larda irtica devlet eliyle örgütlendiği için İmam Hatip okullarının sayısı kaça ulaştı. Artık müftülerde devlet korkusu kalmadı ama irtica korkusu siyasal iktidarların oyunlarının farkında olan kesimlerde sürüyor. 2. Reşat Nuri toplumsal gerçekliği roman kişilerinin konuşmalarıyla ya da genel değerlendirmelerle değil, yaşamın içinden gelen ayrıntılarla veriyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında köy kesiminin yoksulluğunu, sefaletini göstermesi için kimsesiz bir çocuğun gömülmesini anlatması yetiyor. Sabri bir gün müftünün köylerde bir cer turnesinden dönen Mahut kafilesiyle karşılaşıyor. Fakat bu defa eşeğe erzak yerine çocuk yükletilmişti. Görünüşe göre menenjit tüberkülozdan hemen ölmek üzereydi. Çocukta hafif bir ölüm ferahlığı belirmeye başlıyordu. Çocuğu Tahir'in arabasındaki at çullarından birine sararak tekrar eşeğe bağladık. Ben müftüyü ve çocuklardan ikisini arabaya alarak Tahir'e aşağımızdaki mezarlığa inmesini emrettim. Yapacağımız iş öteki mezarlar arasına rastgele bir çukur kazarak ölüyü gömmekten ibaretti. Fakat bu saatte kazmayı nereden bulursun? Müftü çocuklardan birini civardaki bir kulübeye gönderdi. Allah'tan bir oduncunun kulübesiymiş. Kazması olmadığı için adam baltası ile geldi ve sert toprakta yeni bir çukur açmak güç olduğu için yeni mezarlardan birini biraz eşeledi ve 3-5 dakika içinde her şey tamam oldu. Çocuklardan en küçüğü, "Baba, talkın vermen gerekmez mi?" diye sordu. Müftü yine şakacılığı ele almaya başlayarak, "Ne idecek o talkını?" dedi ve çukura doğru selam verir gibi bir kol hareketi yaparak adeta neşeyle, "Hadi bakalım, güle güle yat gayrı" dedi. Çok sefalet sahnesi okumuşumdur ama bu çocuğun gömülmesi kadar beni etkileyeni olmamıştır. Bu gömülme töreni o yılların yoksul Türk köylüsünün yaşam düzeyinin simgesi gibi. Ve serbest fırkanın halk kitlelerince niçin coşkuyla karşılandığını yetesiyle açıklıyor. 3. Müftünün devlet korkusu. Şeyh Said isyanında asılma tehlikesi atlatan müftü de o yılların din politikası tam bir devlet korkusu olarak somutlaşmıştır. Müftü yaşamını sürdürebilmek için inkılapçılardan fazla inkılapçı görünmek zorundadır. Reşat Nuri, müftünün kişiliğinde somutlaşan dinsel baskıyı çok iyi betimliyor. Bunları 3. bölümde yazmıştım. İrtica yapıyor derler korkusunun müftüyü ne hallere getirdiğini Reşat Nuri o mizahi anlatımıyla ne güzel gösteriyor. Müftü ara sıra yetimler yurdunda toplantılar düzenliyor. Amacı yurtta ne yapıldığını hemşerilerine göstermek ve akla gelebilecek şüpheleri önlemektir. İşte o toplantılardan biri, müftünün gizli maksadı laiklik ve inkılapçılık terbiyesinde yurdun resmi mektepleri de geçtiğini davetlilere teslim ettirmek olduğu için programın ötesinde berisinde pekçiyi bazı aykırılıklar göze çarpar. Mesela çocuklara söyletilen bir laiklik marşı vardır ki, soğuk olduğu kadar da münasebetsizdir. Sonra ezberletilmiş bazı söylevlerde, "Biz Cumhuriyet çocukları küflü ve örümcekli medreselerin yerine asli okullar kurduk" demeleri. Hele kasketli küçük hatiplerin, "Sırtına giyecek gömleği kalmamış zavallı fakir milleti efendi yaptık" gibi cümleler söylerken kollarını gererek avuçlarını o biraz evvel anlattığım mintanların bir sayfa önce çoğu dikiş tutmayacak hale gelmiş kısımlarına renk renk yamalar vurulmuş mintanlar. Göğsüne vurmaları tuhaf kaçar. Sayfa 137. Müftüyü korkusunda haksız saymamak gerek. Mühendislerle Doktor Sabri bir içki alemine giderler. Gecenin geç bir vaktine kadar içildi. Tekke ilahileri, gazeller okunarak eğlenildi. Sayfa 99-100. Mühendisler ve doktor tekke ilahilerinin bir zararını görmezler. Ama lokantasında birkaç dostuyla yavaş yavaş nefes okuyan, muhabbet eden babanın lokantası basılır ve baba mahkemeye verilir. Sayfa 132-133. 4. Gençler Anadolu'ya, çağrısına uyan gençlerin sonu. Anlatıcı bir zaman İstiklal Muharebesi'nin son seneleri mektebi bitiren gençlerin parolası Gençler Anadolu'ya idi diyor. Anlatıcı da Sabri bu çağrıya uyanlardan. Sonuç 17 yıl önce bu kasabada geçirdiğim ilk gece gözümün önüne geliyordu. Aradan yıllar yıllar geçiyor. İlk zamanlarda bana diken gibi batan bu kasabaya yavaş yavaş alışıyorum. Çetin bir uğraşma pahasına mesleğimde muvaffak oluyorum. Seçtiğim kızla evlenerek çoluk çocuğa karışıyorum. Değme yerlilere nasip olmayan bir kuvvetle bu topraklara dal budak salıyorum. İstanbul benim için gitgide rüya oluyor. Fakat aradan bunca yıllar akıp geçtikten sonra yine bir gece aynı yıldızların altında kendimi o ilk geceki kadar yabancı ve yalnız buluyorum. Sayfa 27. Artık beni buraya bağlayan hiçbir şey kalmamış gibi bütün mal ve mülkümü satarak elimde çocuğumla bu memleketten çıkıp gitmeyi ciddi surette düşünüyorum ve bu fikir beni gitgide sarıyor. Sayfa 47-48. Sabri İstanbul'a gider ama ancak 4 ay 13 gün dayanır. Gene kasabaya döner. Ne kasabayla edebilir ne kasabasız. Ne İstanbul'la edebilir ne İstanbulsuz. Sonunda kökünden koparılmış biri olmuştur. 5. Serbest fırka olayının ortaya çıkardığı gerçekler. Bütün kasaba Cumhuriyet Halk Fırkası'nı bırakarak serbest fırkaya geçiyor. Doktor İsa Bey'e göre mutlaka biri gelecek ve yolsuzluklara paydos borusu çalacaktı. Sayfa 223. Yolsuzluklar. Bunu açıklamaz İsa Bey. Ama serbest fırka korkunç bir kuvvet haline gelir. Ortada şikayet edilecek birçok şeyler bulunduğu muhakkaktı. Olmasa bu kadar insan böyle sokaklarda bağırıp çağırmazdı. Fakat hesabı kimden sormalı, nasıl sormalı? İşte bizim kasaba bunu bilemiyordu. Sayfa 235. Şikayet edilecek birçok şeyden birini belediye reisi Doktor Sabri'ye mebusları Ankara değil de halk seçse sen çoktan ittifak reyi ile mebusumuzdun. Sayfa 45 diyerek açıklamıştı. Reşat Nuri seçim konusunda belediye reisine yaptırdığı açıklama ile o dönemin en önemli siyasal eleştirisini yapıyor. İstanbul'da 4 ay 13 gün. Karısı ölür ölmez kasabayla ilişiğini kesip İstanbul'a gitmek kararını veren Sabri 9 uzun yıl daha, karısı öldüğü zaman kızı Cemile 8 yaşındaydı. Oysa artık 17 yaşındadır. Kalır. Kasabada. Niçin? Karısının ölümünden sonra kızının hastalığı, ardından ikinci harp, yıl 1938. Ve Sabri'nin açıklamaları. Memleketin ne olacağı belli olsun diye hareketimi bir zaman daha geciktirmeye mecbur oldum.